Ayrım 20.
Sonunda yola koyuldular, merdivenden aşağıya indiler. Sonra Sam merdiveni alarak koridora, ölmüş olan Ork'un yanına uzattı. Aşağı inen merdivenler karanlıktı ama çatıda dağın parıltısı artık donuk bir kırmızıya doğru solsa da hala görülebiliyordu. Kıyafetlerini tamamlamak için iki tane de kalkan aldılar ve yollarına devam ettiler. Koca merdivenlerden aşağıya doğru ağır ağır yürümeye başladılar. Geride kalan kulenin birbirlerine kavuştukları odası gözlerine sıcak bir yuva gibi görünüyordu neredeyse. Yeniden açıklığa çıkmışlardı ve duvar boyunca bir dehşet uzanıyordu. Sirith Ungol kalesindeki herkes ölmüş olabilirdi. Fakat hala korku ve kötülüğe gömülüydü kule. Sonunda dış avludaki kapıya vardılar ve durdular. Durdukları yerden bile gözcülerin arasından Mordor'un parlaklığının loş bir şekilde görüldüğü kapının her iki yanındaki kara, sessiz suretlerin garazların üzerlerine kamçı gibi indiğini hissedebiliyorlardı. Yollarını orkların iğrenç cesetleri arasından bulurken her adım bir öncekinden daha zor geliyordu. Daha kemere varmadan durmuşlardı. Bir milim ileri gitmek iradeleri ve bacakları için ızdırap ve zahmet haline gelmişti. Frodo'nun bu tür bir dövüşe gücü yoktu, yere çöktü. Devam edemeyeceğim Sam diye mırıldandı, bayılacağım, bana neler oluyor bilmiyorum. Ben biliyorum Bay Frodo, kendini topla şimdi, bunu yapan kapı, kapıda bir kötülük var. Ama ben içeri girebildim ve dışarıda çıkacağım. Daha öncekinden tehlikeli olamaz ya, evet haydi şimdi. Sam yine Galadriel'in elf camını çıkarttı. Sanki onun bu cesaretini onurlandırmak ve bu kadar iyi işler yapmış olan o sadık kahverengi hobbit eline ihtişam ile lütuf göstermek istercesine. Şişecik aniden parlayıverdi. Öyle ki gölgeli avlu şimşek gibi göz kamaştıran bir ışık ile aydınlandı. Ama bu ışık hep kaldı, sönmedi. ''Gil Toniel, a Elbereth!'' diye bağırdı Sam. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyordu. Aklı aniden Shire'daki elflere ve kara süvarileri kaçıran şarkıya kayıvermişti. ''Aiye Elenion Ankalima!'' diye bağırdı Frodo bir kez daha arkasından.
Gözcülerin iradesi gerilmiş yay kirişinin kopması gibi kırılıverdi. Frodo ile Sam ileri doğru tökezlediler. Sonra koşmaya başladılar. Önce kapıdan sonra da pırıltılı gözlerle oturan koca suretlerin arasından geçtiler. Bir çatırtı duyuldu. Kemerin temel taşı neredeyse topuklarına değecek şekilde yere yuvarlandı. Üzerindeki duvar paramparça oldu ve yıkıldı. Bir kıl payıyla kaçabilmişlerdi ancak. Bir çan çaldı ve gözcülerden yüksek korkunç bir uydulma duyuldu. Karanlıkta çok yukarılarda bir yerden cevap geldi. Kara gökyüzünden top gibi indi kanatlı bir suret, bulutları dehşetli bir çığlıkla yırtarak. Bölüm 2. Gölge Diyarı. Sam'in şişeciği koynuna sokacak kadar aklı kalmıştı ancak. ''Koş Bay Frodo!'' diye haykırdı. ''Hayır, o taraftan değil, duvarın ötesinde dik bir uçurum var, beni izle.'' Kapıdan yola doğru kaçmaya başladılar. 50 adımda sarp kayalığın dışarı fırlayan burcundan hızla dönen yol onları kulenin görüş açısından çıkarmıştı. O an için kaçmayı başarmışlardı. Kayaya yapışıp çömelerek bir nefes aldılar, ellerini kalplerine bastırdılar. Artık kapının yıkıntıları yanına tünemiş olan Nazgûl, insanın kanını donduran çığlıklar atıyordu. Bütün uçurumlar yankı verdi. Dehşet içinde sendeleyerek yürümeye başladılar. Kısa bir süre sonra yol yeniden doğuya doğru keskin bir biçimde döndü ve korku dolu bir an için kulenin görüş açısına girdi. Bir yandan çırpınarak yolu geçerken, bir yandan da arkalarına bir göz atarak mazgallı siper üzerindeki koca siyah cismi gördüler. Sonra Morgul yoluyla birleşecek şekilde dimdik alçalan kayadan yüksek duvarlar arasındaki bir yarmadan aşağıya daldılar. Yol kavşağına vardılar. Hala orklardan bir iz yoktu. Nazgul'un çığlığına bir cevap da gelmiyordu. Fakat bu sessizliğin uzun sürmeyeceğini biliyorlardı. Her an başlayabilirdi av. ''Bu böyle olmayacak Sam'' dedi Frodo. ''Eğer biz gerçek orklar olsaydık kuleye doğru koşmamız gerekirdi.'' Kuleden uzağa değil, karşılaşacağımız ilk düşman bizi hemen tanır, bir yolunu bulup bu yoldan ayrılmalıyız. Ama ayrılamayız dedi Sam kanatlarımız olmadan. Efel Duat'ın doğu yüzleri dimdikti, hobbitlerle sırtın iç kısmı arasında kalan kara boşluğa doğru uçurumlar halinde iniyordu. Kavşağın biraz gerisinde başka dik bir inişten sonra havada taştan bir köprü yolu uçurumun üzerinden aşırıyor, Morgain'in kademe kademe yamaçlarına ve dar vadilere taşıyordu. Frodo ile Sam can havliyle köprüye koşturdular. Fakat feryat figanın başladığını duyduklarında köprünün ucuna ancak varmışlardı. Arkalarında uzakta dağ yamacının yukarılarındaki tepede Sirith Ungol kalesi yükseliyor, taşları donuk donuk parlıyordu. Aniden kulenin keskin çanı bir kez daha çaldı, sonra da bir sürü çan sesi duyuldu.
Borular üflendi, artık köprü başının gerisinden cevap mahiyetinde çığlıklar geliyordu. Aşağıda Orodruin'in ölmekte olan parlaklığını ulaşamadığı karanlık uçurumda Frodo ile Sam önlerini göremiyorlar ama demir pabuçlu ayakların sesini duyabiliyorlardı. Üstelik yol üzerinden hızla gelen atların ayak sesleri de duyuluyordu. ''Çabuk Sam, haydi atlıyoruz!'' diye bağırdı Frodo. Köprünün alçak duvarına tırmandılar. Şanslarına artık uçuruma doğru korkunç bir iniş yoktu çünkü Morgaini yamaçları daha şimdiden yolla hemen hemen bir seviyeye gelmişti. Fakat yine de ne kadar aşağı düşeceklerini tahmin edemeyecekleri kadar karanlıktı ortalık. ''Evet işte atlıyorum Bay Frodo'' dedi Sam. ''Hoşça kal.'' Kendini bıraktı. Onu Frodo izledi. Tam onlar düşerken köprüden rüzgar gibi geçen atlıları ve peşlerinden koşturan orkların ayak seslerini duydular. Fakat Sam eğer cesaret edebilseydi gülecekti. Görünmeyen kayaların üzerine düşüp bir yerlerini kırmaktan korkan hobbitler 5-6 metreden daha fazla olmayan bir düşüşten sonra bir gümbürtü ve çatırtıyla akıllarına gelebilecek en son şeyin üzerine konuverdiler. Bir öbek dikenli çalı üzerine. Orada Sam kıpırdamadan yattı, çizilmiş elini tatlı tatlı emerek. Atların ve orkların ayak sesleri geçince fısıltıyla konuşmaya cesaret edebildi. İnan olsun Bay Frodo, Mordor'da bir şey yetiştiğini bilmezdim. Ama daha önceden bileydim dikkat edeceğim tek şey de bu olurdu. Yokladığım kadarıyla bu dikenler yarım metre falan olsa gerek. Üstümdeki her şeyi delip geçtiler. Keşke üzerimde zırh olsaydı. Ork zırhı dikenleri engellemiyor dedi Frodo. Deri yelek bile fayda etmiyor. Dikenli çalıdan kurtulabilmek için uğraşmaları gerekti. Dikenler ve fundalar tel kadar sertti ve hayvan pençesi gibi yapışıyorlardı. Sonunda kurtulduklarında pelerinleri lime lime olmuştu. ''Şimdi aşağıya gidiyoruz Sam'' diye fısıldadı Frodo. ''Hızla aşağıdaki vadiye inip sonra en kısa zamanda kuzeye doğru dönmeliyiz.'' Dışarıdaki dünyaya yine gün doğuyordu. Mordor'un karanlıklarının çok ötesinde güneş orta dünyanın kenarından tırmanmaya başlamıştı. Fakat burada her yer hala gece gibi karanlıktı. Dağ için için yanıyordu, alevleri geçmişti. Uçurumlardaki parlaklığı sönmüştü. İtilyen'den çıktıklarından beri esmekte olan doğu rüzgarı şimdi durmuş gibiydi. Yavaş yavaş ve zahmetli indiler aşağıya, tutuna tutuna, tökezleye tökezleye, kayalar, fundalar ve ölü ağaçlar arasından tırmanarak artık daha fazla ilerleyecek yer kalmayıncaya kadar aşağıya, daha aşağıya indiler. Sonunda durup sırtlarını devrilmiş bir kayaya dayayarak yan yana oturdular. Her ikisi de kan ter içindeydi. ''Eğer Shagrat'ın kendisi bana bir bardak su ikram edecek olsa onun bile elini sıkardım.'' dedi Sam. ''Böyle şeyler söyleme.'' dedi Frodo. ''Bu her şeyi daha da kötüleştiriyor.'' Sonra yorgun argın serildi ve bir süre hiç konuşmadı. En sonunda büyük gayretle yeniden oturdu. Hayret içinde Sam'in uyumakta olduğunu gördüm. ''Uyan Sam'' dedi. ''Haydi bir daha deneme zamanı geldi.'' Sam zorla ayağa kalktı. ''Hiç olur mu ya?'' dedi. ''Dalmış olmalıyım. Doğru dürüst uyumayalı o kadar çok oldu ki Bay Frodo. Gözlerim kendiliğinden kapanıvermiş.'' Başı artık Frodo çekiyordu. Tahmin ettiğince kuzeyden, koca koyağın dibinde taşların, yuvarlanmış kayaların sık sık bulunduğu yerden. Fakat çok geçmeden yine durdu. ''Bir faydası yok Sam'' dedi. ''Başa çıkamayacağım. Zırhla demek istiyorum. Şu halimle mümkün değil. Yorulduğumda mitril zırhın bile ağır geliyordu. Bu çok daha ağır. Sonra ne faydası var? Dövüşerek bir şey kazanacak değiliz.'' ''Ama biraz dövüşmek zorunda kalabiliriz'' dedi Sam. ''Sonra bıçaklar ve kaza okları da var. O Gollum da ölmedi ayrıca. Karanlıktan bir bıçak darbesi geldiğinde arkanda sadece bir deri parçasından başka bir şey olmadığını düşünmek istemiyorum.'' ''Bak Sam'ciğim, evladım'' dedi Frodo. ''Yoruldum, bittim. İçimde hiç ümit kalmadı. Ama hareket edebildiğim sürece dağa varmaya çalışmaya devam etmek zorundayım. Yüzük yetiyor zaten. Bu fazla yük öldürüyor beni. Bırakmam lazım. Ama nankör olduğumu zannetme. O cesetler arasında benim için bu zırhı bulmak için verdiğin uğraşı düşünmek beni kahrediyor.'' ''Lafı mı olur Bay Frodo? Çok yaşayasın. Elimden gelse seni sırtımda taşırdım. İyi, bırak o halde.'' Frodo pelerinini kenara koyarak ork zırhını çıkartıp fırlattı. Biraz titredi. ''Azıcık sıcak bir şeylere ihtiyacım var benim aslında.'' dedi. ''Ya hava soğudu ya da ben hastalandım.'' ''Benim pelerinimi alabilirsin Bay Frodo.'' dedi Sam. Bohçasını omuzundan indirerek elf pelerinini çıkarttı. ''Buna ne dersin Bay Frodo?'' dedi. ''O ork paçavrasına sıkı sıkı sarınıp kemerini üzerinden bağla. Sonra bunu hepsinin üzerine örtebilirsin. Bu pek ork işi olmayacak ama seni daha sıcak tutar.'' ''Bence bu seni bütün diğer alet edevattan da daha çok koruyacaktır.'' Hanım tarafından yapılmıştı. Frodo pelerini alarak broşu tutturdu. ''Böylesi daha iyi.'' dedi. ''Kendimi çok daha hafif hissediyorum. Artık yola devam edebilirim.'' Fakat bu kör edici karanlık gönlüme işliyor sanki. Tutsak olduğum yerde yatarken Sam, Brandy Badesi'ni, ormanlık uçu, Hobbit köydeki değirmenden akan suyu hatırlamaya çalıştım. Ama artık onları gözümün önüne getiremiyorum. Bak şimdi Bay Frodo, bu kez de sudan konuşan sensin dedi Sam. Eğer hanım bizi görebilseydi veya işitebilseydi ona şöyle derdim. Hanımefendi hazretleri, bütün istediğimiz biraz ışık ile su. Sadece berrak sular ile gün ışığı. İzninizle bunlar mücevherlerden daha iyidir. Ama Lorien çok uzaklarda. Sam içini çekerek elini artık kara göğün önünde daha koyu bir karanlık olarak seçilen Efel Duat'ın zirvelerine doğru salladı. Yeniden yola koyuldular. Daha pek ilerlememişlerdi ki Frodo durdu. Üzerimizde bir kara süvari var dedi. Bunu hissedebiliyorum. Bir süre hiç kıpırdamasak iyi olacak. Yuvarlanmış koca bir kayanın altına süzülüp geriye, batıya doğru bakacak şekilde oturdular. Ve bir süre hiç konuşmadılar. Sonra Frodo derin bir nefes alarak rahatladı. Geçti dedi. Ayağa kalktılar, sonra her ikisi de hayret içinde bakındı. Uzakta sollarında güney tarafında griye dönmeye başlamış göğün önünde büyük bir dağ sırasının zirveleri ve yüksek sırtları belirgin suretler halinde simsiyah belirmeye başlamıştı. Gerilerinde ışık artıyordu. Işık yavaş yavaş kuzeye doğru ilerledi, havanın yüksek boşluklarında bir dövüş vardı. Mordor'un dalga dalga bulutları geriye sürükleniyor, yaşayan dünyadan bir yel estikçe uçları parçalanıyor, yuvalarının karanlık topraklarına doğru dumanlar halinde süpürülüyordu. Kasvetli kubbenin kalkan etekleri altında soluk bir ışık kararmış hapishane penceresinden giren solgun bir sabah gibi Mordor'a sızıyordu. ''Şuna bak Bay Frodo'' dedi Sam. ''Şuna bak, hava döndü, bir şeyler oluyor. Her şey onun istediği gibi gitmiyor. Orada dışarıdaki dünyada karanlığı parçalamaya başladı. Neler olduğunu görebilmeyi çok isterdim.'' Mart'ın 15'inin sabahıydı. Anduin Vadisi'ne güneş doğudaki gölgenin üzerinde yükseliyor, güneybatıdan gelen yel esiyordu. Theoden Pelennor meydanına uzanmış ölüyordu. Frodo ile Sam durmuş bakarken ışığın kenarı bütün Efel Duat hattı boyunca yayıldı. Sonra bir cisim gördüler, büyük bir hızla batıya gidiyordu. Önce dağ tepelerinin pırıldayan şeridi üzerinde sadece kara bir noktaydı. Ama yıldırım gibi karanlık gök kubbeye dalıncaya ve ta yukarılarda üzerlerinden geçinceye kadar büyüdü. Giderken uzun tiz bir çığlık attı, Nazgul'ün sesiydi bu. Ama bu çığlık artık onları dehşete düşürmüyordu. Bu bir keder ve ümitsizlik çığlığıydı. Karanlık kule için kötü haberler taşıyordu. Yüzük tayfların efendisi belasını bulmuştu. ''Demedim mi sana bir şeyler oluyor?'' diye bağırdı Sam. ''Savaş iyi gidiyor.'' demişti Shagrat. Ama Gorbak pek emin değildi. O konuda da haklıymış. İşler düzelmeye başladı Bay Frodo. Hala biraz ümidin yok mu?'' ''Şey, hayır, pek yok Sam.'' diye içini çekti Frodo. ''Olanlar uzakta dağların ötesinde. Biz doğuya gidiyoruz, batıya değil. Ve ben çok yoruldum. Sonra yüzük de çok ağır Sam. Ve sürekli olarak onu zihnimde ateşten koca bir tekerlek gibi görmeye başladım.'' Sam'in düzelen morali hemencecik bozuluverdi. Beyine endişeyle baktı ve elini eline aldı. ''Haydi Bay Frodo'' dedi. ''Ben istediğim şeye ulaştım, biraz ışığa. Bize yardımcı olacak kadar ışık var ama galiba tehlikeli de aynı zamanda. Biraz daha gitmeyi deneyelim, sonra yatıp biraz dinleniriz. Ama şimdi bir lokma bir şeyler ye, elf yiyeceğinden bir parça, seni biraz yüreklendirir belki.'' Bir lembas peksimetini paylaşıp kavrulmuş ağızlarıyla ellerinden geldiğince yedikten sonra Frodo ile Sam ağır ağır yola koyuldular. Kurşuni bir alacakaranlıktan fazla bir şey olmasa da ışık, artık dağlar arasında derin bir vadide olduklarını görmelerine yetecek kadardı. Kuzey tarafından yavaş yavaş yükseliyordu ve dibinde artık kurumuş ve susmuş bir akarsuyun yatağı bulunuyordu. Taşlı yatağının gerisinde batıdaki uçurumların eteğinden dolanan bir keçi yolu gördüler. Bilselerdi bu yola daha çabuk girerlerdi. Çünkü bu yol köprünün batı tarafında ana Morgul yolundan ayrılarak vadinin dibindeki kayalara oyulmuş uzun bir merdivenle aşağıya inen karanlık bir keçi yoluydu. Burası Srit Ungol ile İsenağzı dar geçitleri arasındaki Karak Angren'in çelik çenesinden geçiyor ve kuzey uçtaki daha önemsiz ordugahlara ve kalelere aceleyle gidip gelen devriyeler veya ulaklar tarafından kullanılıyordu. Hobbitlerin böyle bir yolu kullanıyor olmaları tehlikeliydi. Fakat hızlı olmaları gerekiyordu ve Frodo devrilmiş kayalar veya Morgain'in yolsuz, işsiz vadiler arasında dolanacak hali olmadığını hissediyordu. Ayrıca kuzey yönünün peşlerine takılanların onların seçmelerini bekleyecekleri son yön olacağı kararına varmıştı. Ovaya geri dönen doğudaki yol ya da batıya giden geçit didik didik aranacak ilk yerler olacaktı. Ancak kulenin iyice kuzeyine geldikten sonra dönüp kendisini biraz doğuya, yolculuğun doğudaki son çaresiz bölümüne getirecek bir yol aramaya niyetliydi. Böylece artık derenin taşlı yatağını geçip ork yolunu tutmuşlardı. Bir süre bu yol boyunca ilerlediler. Sol yanlarında kalan sarp kayalar üzerlerini örtüyordu. Böylece yukarıdan bakıldığında görülmüyorlardı. Fakat patika üzerine bir sürü dönemeç vardı ve her dönemeçte kılıçlarının kabzalarını kavrayarak ihtiyatla ilerliyorlardı. Işık artmamıştı. Çünkü Orodruin hala zıt hava akımları tarafından rüzgarların üstünde bir bölgeye varıncaya kadar yukarı doğru itilip, orta direği onların görüş açısının dışında kalan gölgelerden yükselen, ölçülemeyecek kadar büyük bir kubbeye yayılan koca bir duman sütunu püskürtüyordu. Durmalarına neden olan bir ses duyuncaya kadar bir saatten fazla zahmetle ilerlemişlerdi. İnanılmaz ama karıştırmalarına imkan olmayan bir sesti bu. Şıpırdayan bir su. Sollarındaki bir derecikten sular damlaya damlaya aşağıya akıyordu. Dere o kadar dar ve dikti ki sanki kara kaya kütlesi koca bir baltayla kesilmiş gibi duruyordu. Bu belki de güneşle aydınlanmış denizlerden toplanıp gelmiş tatlı bir yağmurun son kalıntılarıydı. Ama sonunda karanlık ülkenin duvarlarına gelip faydasız bir şekilde tozlar arasında dolanması ne büyük kadersizlikti. İşte burada dökülen küçük bir derecik halinde kayadan çıkıyor, yolun üzerinden akarak ölü taşlar arasında aceleyle kaybolmak üzere güneye doğru uzaklaşıyordu. Sam suya doğru atıldı. "Eğer hanımı bir daha görecek olursam bunu anlatacağım," diye haykırdı. "Önce ışık, şimdi de su." Sonra durdu. "Önce ben içeyim Bay Frodo," dedi. "Tamam ama ikimize yetecek kadar yer var." "Ben onu kastetmedim," dedi Sam. "Ben şöyle düşündüm. Eğer zehirliyse veya kötü etkisini hemen gösterecek bir şey varsa, işte o zaman bana olması sana olmasından iyidir beyim. Bilmem anlatabildim mi?" "Anladım ama bence şansımızı ya da nimetimizi birlikte denemeliyiz Sam. Yine de dikkatli ol. Soğuk olabilir." Su soğuktu ama buz gibi değildi ve tadı da pek hoş sayılmazdı. Acı ve yağlı bir tat bırakıyordu ağızda hemen. Ya da memleketlerinde olsa öyle derlerdi. Burada ise eşsiz bir şey gibi geliyordu onlara. Ne korku ne de temkin azaltıyordu bu duyguyu. Kana kana içtiler. Sam matarasını yeniden doldurdu. Ondan sonra Frodo kendini daha rahat hissetti ve yol genişleyinceye, yol kenarındaki kaba bir duvarın başlangıcı onları başka bir ork karakoluna yaklaşmakta oldukları konusunda uyarıncaya kadar birkaç mil daha ilerlediler. "Burada yoldan ayrılacağız işte Sam," dedi Frodo, "ve doğuya dönmemiz lazım." Vadinin öte yanındaki kasvetli sırtlara bakarken içini çekti. "Orada yukarıda bir kovuk bulacak kadar gücüm kaldı ancak. Ondan sonra biraz dinlenmem gerekecek." Nehir yatağı artık yolun biraz altında kalıyordu. Zar zor yatağa indiler ve geçmeye başladılar. Vadinin yukarılarında bir yerlerden damlaya damlaya gelen iplik gibi suların oluşturduğu karanlık su birikintilerine geldiklerinde hayret içinde kaldılar. Dış sınırlarında batıya bakan dağların altında Mordor ölmekte olan bir ülke görünümündeydi. Ama henüz ölmemişti. Burada kaba da olsa, eğri büğrü de olsa hala bir şeyler yetişiyor, yaşam savaşı veriyordu. Vadinin öte yakasında Morgai'deki dere yataklarında bodur, çelimsiz ağaçlar gizli gizli oldukları yere tutunmuştu. Kaba kurşuni renkli çalı öbekleri kayalarla savaşıyor, üzerlerine büzüşmüş yosunlar tırmanıyordu. Her yana birbirine girmiş kısa, kıvırcık, böğürtlen çalıları yayılmıştı. Kimisinin uzun, insana batan dikenleri, kimisinin de insanı bıçak gibi kesen kanca şeklinde çengelleri vardı. Hüzünlü havalarda ufalanan ve hışırdayan geçmiş bir yılın kasvetli, buruşuk yaprakları asılı duruyordu üzerlerinde. Fakat kurtçuk dolu tomurcukları ancak açabiliyordu. Orklar gibi kırmızı göz biçimli bir lekeleri olan boz, gri, siyah renkli sinekler etrafta vızıldayarak sokuyorlardı. Fundaların üzerinde de aç titrer sinek bulutları oynaşıyor, sönüp duruyordu. "Ork eşyaları bir işe yaramıyor," dedi Sam kolunu sallayarak. "Keşke orklar gibi postum olsaydı." Sonunda Frodo daha fazla ilerleyemedi. Basamak basamak dar bir koyağa tırmanmışlardı. Ama son sarp sırtın görüş alanına girmeleri için bile daha çok tırmanmaları gerekiyordu. "Artık dinlenmem lazım Sam," dedi Frodo. "Ve uyuyabilirsem uyumalıyım. Etrafına bakın ama bu neşesiz topraklarda bir hayvanın bile kıvrılıp yatabileceği bir yer yok gibiydi. Zamanla yorgun argın alçak bir kayın üzerinden bir örtü gibi aşağıya sallanan böğürtlen çalısından bir perde altına süzüldüler. Burada oturarak yiyebildikleri kadar bir şeyler yediler. Kıymetli lembaslarını önlerindeki daha kötü günler için saklayarak Faramir'in tedarik ettiği şeylerden Sam'in torbasına ne kaldıysa onu paylaştılar. Biraz kuru meyve ve küçük bir dilim tuzlu et, birkaç yudum da su içtiler. Vadideki su birikintilerinden yine biraz içmiş olmalarına rağmen çok susamışlardı. Mordor'un havasında insanın ağzını kurutan acı bir koku vardı. Sam'in aklına su gelince cesareti kırılıyordu. Morgai'nin gerisinde geçmeleri gereken o korkunç Gorgoroth ovası vardı. Önce sen uyu Bay Frodo dedi. Hava yeniden kararmaya başladı. Herhalde gün bitmek üzeredir. Frodo içini çekti. Daha sözler bitmeden uykuya dalmıştı bile. Sam kendi yorgunluğuyla boğuşuyordu. Frodo'nun elini eline aldı. Derin gece çökünceye kadar orada sessizce oturdu. Sonra sonunda kendini uyanık tutabilmek için saklandıkları yerden emekleyerek dışarıya bakındı. Etraf gıcırtı, çıtırtı ve şeytani seslerle doluydu ama bir canlı veya bir ayak sesi duyulmuyordu. Efel Duat'ın çok yukarılarında batıda akşam göğü hala loş ve donuktu. Dağların en üstündeki karanlık kayalık tepenin üzerinde parçalanmış bir bulutun arasından bakan beyaz bir yıldızın bir süre pırıldadığını gördü Sam. Terk edilmiş topraklardan yukarı bakarken yıldızın güzelliği içini yaktı ama ümidi de geri geldi. Çünkü sonuç olarak gölgenin sadece küçük ve geçici bir şey olduğu düşüncesi berrak ve soğuk bir ışık uzmesi gibi içini delmişti. Onun erişemediği yerde ışık ve yüce bir güzellik vardı sonsuza kadar. Kuledeki şarkısı ümitten çok bir meydan okumaydı. Çünkü o sırada kendisini düşünüyordu. Şimdi bu an için kendi yazgısı hatta beynin yazgısı bile onu rahatsız etmiyordu artık. Yeniden böğürtlen çalılarına emekledi ve Frodo'nun yanına uzandı. Bütün korkularını bir yana bırakarak uzun ve huzurlu bir uykuya daldı. Birlikte uyandılar el ele. Sam hemen dinçleşmişti, yeni bir güne hazırdı. Fakat Frodo içini çekti, onun uykusu huzursuz olmuştu. Yangınlarla doluydu, uyanmak da rahatlatmamıştı. Yine de uykusuz onu iyileştirmemiş değildi. Daha güçlüydü artık, yükünü bir sonraki menzile daha rahat taşıyabilecek durumdaydı. Ne zamanı ne de ne kadar uyuduklarını biliyordu. Fakat bir lokma bir şeyler yiyip bir yudum su içtikten sonra koyak dibinde taş yığınları ve kaygan kayalar bulunan dik bir yamaçla sona erinceye kadar tırmanmaya devam ettiler. Burada son canlı da savaşından vazgeçiyordu. Morgaine'in tepeleri otsuzdu, boştu, çentik çentikti, bir kayağın taş kadar çıplaktı. Uzun süre dolanıp ağırlandıktan sonra tırmanabilecekleri bir yol buldular ve 35 metre kadar elleriyle kendilerini çeke çeke tırmanarak yukarıya vardılar. İki karanlık sarp uçurum arasındaki bir yarmaya vardılar ve buradan geçerek kendilerini Mordor'un son duvarına tam kenarında buldular. Aşağıda 500 metre kadar bir uçurumun altında iç ova, görüş açısının dışına kadar biçimsiz bir loşluk halinde uzanıyordu. Dünya rüzgarı artık batıdan esiyor, koca bulutlar yükseliyor, doğuya doğru kayıyorlardı. Ama yine de Gorgoroth'un korkunç tarlalarına sadece gri bir ışık süzülüyordu. Burada dumanlar yerde izler bırakıyor, delikler gizleniyor, yerdeki çatlaklardan da pis kokulu dumanlar çıkıyordu. Hala uzakta, en az 40 mil ötede, etekleri külden bir enkaz içinde tüten, başı bulutlarla sarılmış koca konisi tepelere yükselen hüküm dağını gördüler. İçindeki yangınlar azalmıştı artık, için için yanan bir uykuya dalmıştı. En az uyuyan bir hayvan kadar tehditkar ve tehlikeli. Gerisinde engin bir gölge, Barad-dûr'un uzakta, kuzeyden inip gelen küllenmiş dağların uzun mahmuzuna kadar yükselmiş peçesi asılı duruyordu. Bir fırtına bulutu kadar uğursuz, karanlık güç derin düşüncelerdeydi ve göz içeri dönmüş kuşku ve tehlike haberleri üzerinde düşünüyordu.